bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Çaba, Ziya Mısırlı. Hüsnü Tabiat Matbaası, İstanbul 1976 2. basım. Bu kitap 226 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 31 Mart 2008. Okuyan Mahinur Eğilmezler. Çabadan izlenimler. Sayın Ziya Mısırlı'nın Çaba adını taşıyan bu yapıtı, her şeyden önce insanüstü bir çabayı dile getirmektedir. Yazar, çabasında bir yandan Anadolu gezi notlarını bir arada toplarken, bir yandan da kendi çabasıyla yaşantısını sürdüren görmez bir gencin karşılaştığı mutlu mutsuz anılarını düşünen ruhlara yansıtan bir ayna tutuyor. Bu, görmeden gören, düşünen ve duyan gencin yaptıklarını okuduğumuz zaman, kendi kolay ve rahat yaşantımızdan utanç duyacağız. İşte bunca zor koşullar altında çabalamak, bir şeyler yapmak ve yaratmak, kendine ve başkalarına yararlı olabilmek arzuları bizi istenilen üstün insan olma niteliğini heveslendiriyor. Bu güzel yapıta ister gezi notları, ister tarihsel bir araştırma, ister görmez bir gencin anıları gözüyle bakalım, görenlerin görmeyenlerden öğreneceği nice şeyler olabileceği kanısına varıyoruz. Her güzel yapıt gibi bu yapıt içinde çok emek, çok uğraşı verilmiştir. Ama bu çaba başka türlü bir çaba. Hatta bildiğimiz bütün çabaların dışında ve üstünde bir çabadır. Yazın öğretmeni Mualla Uzmay. Önsöz. Tüm çıplaklığıyla yaşanmış gerçek olayları yansıtmaya çalışan bu gezi anıları, yaşam savaşının küçük bir örneğidir. Gezi bittiğinde 55. ili dolaşmış bulunuyordum. Ülkü, özlem, istek dolu bir geziydi bu. Bir tutkuydu içimde yurdumu adım adım gezmek. Bir özlem duymuştum her kentinde ayrı ayrı soluk alıp vermek için. Sıcak, soğuk, acı, tatlı, kış, bahar, dağ tepe demeksizin Doğu Anadolu'yla Güneydoğu Anadolu'nun bir bölümüne gittim, gezdim, duydum, yazdım. Başımdan geçen olguları otel odalarında güncel bir biçimde yazmayı uygun buldum. Karanlık bir evrenin içinde yaşantılarını sürdürmeye çalışan 100.000'e yakın gözlerinden yoksun kişi adına konuştum. Duygularımı, düşüncelerimi usumun süzgecinden geçirerek yeni yetişen genç kuşaklara yansıttım. Gerek kişisel gerekse toplumsal yönden savunduğum araç, baktığım açıdan izlediğim tutum beni yanıltmış olabilir. Olguları gerektiğince açık seçik açımlamaktan kaçınmadım. Tanıştığım kişilerden üzdüğüm, kırdığım varsa kendilerinin anlayışla karşılayacaklarına inanıyorum. Yapıtımla yöneticileri eleştirmek, öğütler vermek gereğini gütmüyorum. Benim için bu gezi yinelenmesi olanaksız güzel bir esinti olarak kalacaktır. Karanlık evrenimde engellerle dolu yaşam yoluma ışık tutan, güven veren, yaşama gücümü kaynaklaştıran, Milli Eğitim Topluluğu'nun değerli yönetmenlerine, öğretmenlerine, öğrencilerine en derin gönül borcumu yürekten gelen saygılarımla sunarım. Açıklama. 1968 yılında yapıt ilk kez Gurbet Rüzgarı adıyla basıldı. Özdeşen dilimize duyduğum tutku nedeniyle yapıtın temel niteliklerini, olgularını değiştirmeden yeniden yazdım. Adını değiştirmek gereğini duydum ikinci baskısında. Yapıtın daha yararlı olabilmesi amacıyla illerimizle ilgili açıklama yaparken Türkiye Ansiklopedisinden, psikolojik yöndense Diderot'un Görenlerin Yararına Körler Hakkında Mektup adlı yapıtından yararlandım. Yapıtın sonundaki sözcüklerin anlamları Türk Dil Kurumu'nun yayınladığı 1974 baskılı Türkçe sözlükten alınmıştır. Yapıtımı bana yazma esinliğini veren, küçük yaşta çocuk felciyle ayaklarını yitiren, şimdiye değin yürüyemeyen, ilçemizin dağ üstü köyündeki Şahin Aladağ'a armağan ediyorum. Verilen söz. Gerçekleri yansıtacak olan parmaklarım, daktilonun tuşları üstünde buyruk bekliyor. Nereden nasıl başlayacağımı düşünüyorum. Öyle ya, verilmiş bir sözüm var. Kuşkusuz ki unutmadım. Sözünün eri olmalı kişi deyimini kanıtlayacağım. Biliyor musun dostum, zaman zaman kulaklarımda çınladı sesin. Anılarını bana yazacaksın, söz değil mi? Bu tümcenin içeriğinde bulunan anlam beni uzun uzun düşündürdü. Söz vermek o denli kolaymış ki. Uygulama eylemine geçerken alnımda terler birikti dersem bilmem inanır mısın? Ne denli biliyorsam da bu gerçeğe de tanık oldum. Sonunda söz bir Allah bir diyerek kesinlikle onayladım sözümü. Evet, kulaklarıma sesi, burnuma kokusu gelen, ellerimin değdiği, dilimin tattığı her şeyi, olayları, olguları, oluntuları, ayrıntılarına dek anlatacağım sana. Bir serüven akıcılığı taşımasa bile izlenimlerimden sıkılmayacaksın sanırım. İlginç olaylar bulmayacaksın belki ama Anadolu toprağının kokusunu duyacaksın bu dizelerde. Özlem içinde özlem, umut içinde umut, çaba içinde çaba bulacaksın dizilerimde. Yaşamanın gizini, sevginin özünü bulacaksın sözcüklerimde. Yurdumuzun bu güzel bölgesini, inan ki senin için dolaşıyor ayaklarım. Bu yönden düşündüğümde ezici bir yorgunluk duymuyorum. Ayrı bir görev yapmanın gücü oluşuyor sanki yüreğimde. Gülüyorum şu an, sanki her yere yaya gidiyor gibi konuşuyorum. Ayaklarım senin için yürüyorlar dedim ama usum benimle birlikte dolaşıyor. Az yer veriyorum imgeye, çoğunlukla gerçeklerin içindeyim. Oradan ayrılalı neredeyse bir ay olacak. Bir su gibi akıp geçen günler diyeceğim ama sanıldığınca kolay olmadı. Sırası geldiğinde anlatacağım bir bir. Kentimden, yuvamdan, eşimden, dostumdan ayrılmak oldukça güç oldu. Yaşayan bilir bunu ancak. Ne var ki zaman kişiyi boyunduruğu altına alıp bulunduğu ortama alıştırıyor. Senin de bulunmanı isterdim bu gezide. Olanaksız şeylerden söz etmem seni üzmesin. Niye olmasın? Tekerlekli arabanı ben sürerdim. Bilmem bana imrendiğin anlar oldu mu? Kucağında kitabını okurken, doğanın görkemli güzelliğini gözlerken senin yerine koyduğum olmuştur zaman zaman kendimi. Çözümü güç bir gerçek dikiliyor karşımıza. Sanırım ikimizi de ikircimli bırakacak bir öneri bu. Sözümü geri alıyorum bu kez. Acı da olsa sen sen, ben ben olarak sürdürelim yaşantımızı. Dokuncası yok, yazgı diyelim yalnızca buna. Yeter ki kafamızda bir ülkü, elimizde bir uğraşı bulunsun. İşte yaşama gücü, işte en yakın dost. Çalışmanın, uğraşının yaktığı mumu kimse söndüremez. O aydınlatıp yolumuzu gösterir bize yeterince. İnan ki her çaba bir mutluluk kapısı açmaktadır. İçeriye girmesini, çevreyi izlemesini, gerçek içinde gerçeği görüp, severek, isteyerek yaşamasını bilmeliyiz. Algılayabilirsek bir kez soluk alıp vermek de mutluluktur. Urfa. Urfa'da bir otel sabahı. Güneydoğu Anadolu'nun tarihi bir ilinden sesleniyorum. Bir haftadır Urfa'dayım. Kendine özgü güzellikler, özelliklerle dolu bir kentimiz. Öğrendiğime göre yurdumuzun 22. ili oluyormuş. Ekim ayında yapılacak sayıma göre nüfusunun 70 bini aşacağı söyleniyor. Kilometre kare başına da 22 kişi düşüyormuş. Türkiye haritası üstünden gezimi izleyeceğin için bu konuya öncelik tanıdım. Seni sıkmış olmayayım sakın, yoksa ereğim coğrafya dersi vermek değil kuşkusuz. Lale Palace Oteli'nde kalıyorum. Yanımda yardımcım Aykut var. 19 yaşlarında ateş gibi bir delikanlı. Görevini iştenlikle yapıyor. Onu ileride daha iyi tanıyacaksın. Geldiğimiz gün yatacak bir yer bulmakta oldukça zorluk çektim. Gezilerde kullanışlı bir otel bulmak büyük bir sorun oluyor. Özellikle parayla da ilişkisi olunca konu güçleşiyor. Lüks ya da birinci sınıf otellerden kaçınıyorum. Yanımızda yeterince bir eşyanın bulunması böyle gerektiriyor. Yatakların temiz, odanın geniş, tuvaletin uygun bir yerde olması aradığım özelliklerin başında geliyor. Bir iki otel dolaştıktan sonra faytonun içinde kalmayı yeğledim. Arabadan atlayan Aykut görevi üzerine almıştı. Sen yorulma ağabey, ben şuraya da bakıp geleyim dedi yalnızca. Özel bir biçimde yapılmış otellere az rastlanıyor kentlerimizde. Gezmene erinç, gönenç sağlamak amacı güdülmüyor hiçbir zaman. Her konuda olduğu gibi tecim düşüncesi ön evrede oluyor vatandaş için. Bundan böyle özellikleri üstünde durulmaksızın rastgele bir yapı otele dönüştürülüyor. Aykut döndüğünde tamam abi bu otelde yerleşebiliriz dedi. Lale Palace Oteli'nin 3 numaralı odasına girdiğimde sıcak bir hava çarpmıştı yüzüme. Gülücükler oluştu dudaklarımda kendiliğinden. Sobanın yakılmasında gösterilen ivedilik açık göz yardımcımın düşünüydü. Otel otel dolaşmaktan o da bıkmıştı. Hiç sesimi çıkarmayarak olur anlamında başımı salladım. Hava oldukça soğuktu. Çıtır çıtır yanan sobanın yanındaki iskemleye oturarak ısınmaya başladım. Aykut'la otel yazmanı, bavulları, kitap torbalarını taşıyorlardı. Urfa'nın bu denli soğuk olacağı usumdan geçmezdi. Yaz döneminde sıcaklığın, kuraklığın kol gezdiğini biliyordum. Belleğimde kaldığına göre 1957 yılının Ağustos ayında 46 dereceye yükselen sıcaklığa yersiz bir özlem duydum. Kış döneminde de yağmurların yetersiz yağışı içimde bir burukluk oluşturdu. Bir süre için Aykut dışarıya çıktığında konuk kalacağım odanın eşyalarını iyice elden geçirdim. Bir görmez için yalnızlığın çevresini tanıması yönünden büyük önemi oluyor. Gerçekte sakınılması gereken bir konu değil bu. Neylersiniz ki kişiler için onur diye ele aldıkları olumlu olumsuz konular vardır. Doğuştan gözlerini yitirmiş kişiler için belki doğal olabilir. Ama ben insanlar beni gözlerken çevremi ayrıntılarına dek izlemekten, yoklamaktan kaçınıyorum. Hoş bu duygu zamanla gücünü yitiriyor. Çoğunlukla ben de doğal olarak gözlerimin görevini ellerime bırakıyorum. Yine de bir kenti salt başıma dolaşmam, tanımam gerekirse herkesin uyuduğu dingin bir geceyi yeğlerim. Yüksekliği 2,5, öteki boyutları 3-4 metre olan bir odanın içindeyim. Sonradan yapıldığı sezilen geniş bir penceresi var. Ne var ki camlar toz kir içinde. Belki de dışarıyı görmek olasılığı bile yok. İnce bezden yapılmış soluk perdeler ipe asılmış iki mendil gibi sarkıyor. İçe dönük olan pencere kapakları karyola demirlerine takıldığından gerektiğince açılamadılar. Temiz havayı almak için bile bir eylem gerekecek. Yapımı çok eski olduğu anlaşılan karyolalar odanın geniş bir yerini kaplıyor. İnce yatakların altındaki gevşemiş yayları parmaklarım ayrı ayrı sezebiliyordu. Başucumda duran biçimsiz küçük masanın üstünde ne bir örtü ne de sürahi bardak vardı. Çelik yayları dışarıya fırlayan, gerektiğinden çok yıpranmış iki koltuk, dişleri görünen bir yüz gibi sırıtıyorlardı. Dipteki köşede tavana dek uzanan geniş bir giysi dolabı duruyor, kapaklarını açıp baktım, dolabın içine uzattığım kollarım boşlukta kaldı. Dolap benim gibi birkaç adam alabilir içine, güldüm. Bizim yörelerdeki yüklükleri ansıtıyordu bu giysi dolabı. Ama hoşuma gitti. Çünkü bizim ıvır zıvır eşyalarımızı, kitaplarımızı, torbalarımızı saklayabilecek bir nitelik taşıyordu. Aykut döndüğünde eşyalarımızı çıkartıp yerli yerine yerleştirdik. O gün ancak Milli Eğitim Müdürlüğü'nden izin alabildim. Yorgunduk, dinlenmemiz gerekiyordu. Kayrolama bir yatak daha koydurmama karşın o gece gönenç içinde bir uyku uyuyamadım. Yadırgamıştım yatağımı. Herkes böyle olur nedense. Bir iki gece zorluk çekerim. Yastıkla uyuşamamıştı başım. Biri alçak, ikisi çok yüksek gelmişti. Kitap torbalarından ikisini bir gazete kağıdına sararak başımın altına koymak zorunda kaldım. Böyle geçmişti ilk gecem. Bir hasır üstünde yatıyormuş ya da ot yatakta uzanıyormuş gibi tedirgindim. Söz konusu ettiğim bu yakınmalara karşın buraya da bir iki gün içinde alıştık gitti. Bu sabah erkenden uyandım. Ayrıntılarını anımsayamadığım kötü bir düş görmüştüm. Etkisinden kurtulduğumda kulaklarımı bir ünleme doldurdu. Yardımcım Aykut'un sesiydi bu. Ay, of, yandım, öldüm diyordu. Çok mu sayrısın Aykut? Neren ağrıyor? O daha acındırıcı, üzücü bir sesle. Ah, sorma ağabey, bitiyorum diyordu. Odunlarını, yongasını geceden koydurduğum, ivedilikle kalkıp yardımcımın yorganını ara, sobaya biraz gaz dökerek kibrit çaktım. Kıyıdan ayrılan motorlu bir sandal gibi pop pop pop yaparak devinime geçmişti soba. Sıcaklarda yüzüne bakılmayıp kara bir çalı gibi ayaklara takıldığı söylenen soba ancak böyle günlerde hoşa gidiyordu. Üstünde kızdırdığım kiremit parçasına da bir beze sararak Aykut'a uzattım. Küçük ispirto ocağına koyduğum çay suyu da kaynamaya başlamıştı. Bir bardak çayla birlikte ağrı dindirici iki hap içirdim yardımcıma. Sayrılığın sonucu olan ünlemeler kesilmişti. Yaşasın doktor bey tümceleriyle takılıyordu bana. Bilinçli, güvenli, iştenlik dolu sözlerdi bunlar. Ne de olsa gençti. Çocuksu yönlerini tümüyle yitirmiş değildi. Ana baba ağabey özlemiyle karışık bir sevecenlik gereksinmesi duyabilirdi. Sanırım yediğimiz yemeklerden ikimizin de bağırsakları bozulmuştu. Sabah kahvaltılarını kendi elimizle yapabiliyorduk. Ama öğle akşam yemekleri için bu eylem olanaksızdı. Yorgunluk, zaman yitimi engelliyordu bu konuyu. Bu sabahki görev bana düşüyordu. Dışarıda bulunan lavaboya bardaklarla kaşıkları yıkamaya gittim. Usumdan, bu buradan düşer demeye kalmadı, lavabonun içine yuvarlanan bardak ikiye bölündü. Aptallığımdan dolayı kendi kendime kızdım. Kişiler gerçekleri gördükleri, bildikleri halde niçin yanlış yola sapmaktan kaçınmazlar diye sorular oluşuyordu usumda. Odaya girdiğimde beni gözleyip gerçeği sezen Aykut, "Bunda da bir iyilik var ağabey, kaygılanma," diyordu. Oysaki kaygım bardağın parası yönünden değildi. Dikkatsizliğimin, beceriksizliğimin bir sonucuydu bu. Otel yazmanı ortalıkta görünmediğinden bir bardak isteme olanağını bulamadım. Çaylarımızı sırayla içtik Aykut'la. İnsanın kendi eliyle yaptığı şey o denli tatlı oluyor ki, kahvaltıdan sonra sobaya bir iki odun atarak yatağıma uzandım. Yardımcımın da dinlenmesi gerekiyordu. Saat 10.30'da Urfa Kız Enstitüsü'nde yapacağım kısa konuşmaya oldukça zaman vardı. Birden doğruldum, imgelemde bir şimşek çakmıştı sanki. Verdiğim sözü anımsamıştım. Küçük dolabı yatağımın yanına çekerek daktilomu açtım. Yazmak istiyordum hiç durmadan. Benim için yazmak, yaşamak, yaşatmak olacaktı. Bu düşünümüm kapsadığı gerçek, anlam, kıvanç içinde işe başlattı beni. Daktilo tuşlarının üstünde buyruk bekleyen parmaklarım buraya dek gerçekleri yansıttılar sana. Bundan sonraki izlenimlerimi yazmak kolay olacaktır sanırım. Çabam gün ışığına çıktı gayrı. Urfa'dan dağları, tepeleri, ırmakları, ovaları aşabilen ışık dolu, sevgi dolu, ülkü dolu esenlikler sana. Okul yönetmeniyle yardımcısı kapıya dek uğurladılar bizi. Onların ellerini sıkarken insan olmanın, erdemli davranmanın onurunu duydum. Davranışlarıyla insancıl artamlarının tümünü kanıtlayan bu iki bayan öğretmene içtenlikle teşekkür ettim. Okulun ön basamaklarından inerken anlamlı bir biçimde kolumu sıkan Aykut, "Abi, kızların çoğunu ağlattın. Neredeyse ben de gözyaşlarımı salıverecektim. Güzel ama ağlatacak bir davranışta bulunmadım. Sanırım acındıracak bir söz de söylemedim." "Öylesi değil ağabey. Bilirsin kızlar daha duyarlıdır erkeklerden. Üstelik konuşmanız çok etkileyiciydi. Tümceler kısa, öz anlamlıydı." "Gerçekten öyle Aykut. Konunun ben de ayrımındayım. Daha önce hazırlanmış yetkin konuşmalardan biri denebilir buna. Kız öğrencilerin belleklerinde kalabilecek yaşamın acı gerçeklerinden bir sahneyi canlandırdım gözlerinin önünde. Önemli olan birkaç yapıtımın satılması değil, ruhumdan, benliğimden, ülkümden, ulusal duygularımdan bir şeyler verebilmektir onlara." Bir süre konuşmadan yürüdük Aykut'la. Konuşmamın, okuduğum şiirlerin etkisinden kurtulamamıştım. Geçmiş yıllara götürmüştü beni diziler. Bir rüzgar gibi geçti o yüzüme çarparak, her hücresinde izler, anılar bırakarak. Aramızdaki yaz şiirinin iki dizesi beliriyor sonra gözlerimin önünde. "Yolcuyum, yolum belirsiz, uzaklaşıyor ereğim benden her durakta. Bazen gereğinden çok duygulanıyorum." Aykut'un bir sözü dalgınlığımı geçiştirdi. "Abi, bugün pek yakışıklısın." Aykut'un belirttiği gibi özenle giyinmiştim. Lacivert giysiler, beyaz gömlek, yeni kravat, boyalı ayakkabılar bizim oranın deyimiyle "bana mısın?" diyordu. Bu gibi toplantılara giderken giysilerime, davranışlarıma, gösterişe kaçmaksızın özen göstermem gerekiyordu. Sakatlığım dolayısıyla tüm gözler bana çevriliyor, tüm gözlemciler izlenimlerini açıklıyorlardı. Ne var ki yaşımı olduğumdan 10-15 yaş küçük gösterdiğim söyleniyordu. Bu izlenimler yeterince kıvanç veriyorsa da için için üzülüyordum. Yaz kış yeşil görünen bir çam ağacına benzetiyordum kendimi. Oysa bu çam ağacının gövdesi içinden çürümeye çoktan başlamıştı. Yaşantıma güç sağlayan tatlı bir gerçek yineleniyordu. 25 ya da 28 yaşımdan çok görünmüyormuşum. Gerçekte beni genç gösteren giz, ülkülerimde, uğraşımda, sonu gelmeyen çabalarımdaydı. Okul arkadaşı. Urfa'nın ilkokullarında, ortaokulunda içten bir ilgi görmeme karşın lisede soğuk karşılanmıştım. Burada sürdürülen yaşam ortamı daha ağır, daha gerçekçiydi. Aykut'un yakınan sözlerine, uyartmalarına kulak asmayarak birkaç kitap satılsın istiyordum. Bu davranışımla belki de bilinçaltına yerleşmiş bir aşağılık duygusunu yok etmek istiyordum. kendi usuma, düşünceme gelince yongayı yok yerden koparmak hoşuma gidiyordu. Şu anda yorumlardan hangisinin doğru olduğunu ben de bilmiyorum. Bir gerçek varsa yediğim ekmeğin her lokmasında alın terimin tuzlu tadını duyuyordum. Sanırım yaşamın mutluluğun tadını, az da olsa engellerle dolu olan gerçek uğraşı sunuyor. Telefon konuşmasından olumsuz bir yanıt almama karşın bu düşüncelerle okul yönetmeninin odasına girdim. İçtenlik dolu tatlı sözlerle gerçeği yansıttımsa da yönetmen, göz sağlığı, okuma alışkanlığı, kitap sevgisi konusunda liselerde ancak yönetmen ya da yetkili bir öğretmen konuşabilir, dedi. Yardımcım Aykut'un sol koluna sıkıca sarılmış, dimdik ayakta duruyor, yönetmenin son sözünü bekliyordum. Kalın sesinden buyurgan bir kişi olduğunu sezmiştim. Ne desem ne yapsam bir sonuç alamayacaktım. Uzun boylu, iri yarı bir adamdı. Keskin bakışlarıyla tüm varlığımı okumaya çalışıyordu. Birkaç saniye sonra daha yoğun bir sesle konuşmaya başladı. Sanırım geçen yıl siz Silifke'ye de gelmiştiniz. Biliyorsunuz orada da konuşma yapılmadı. Bir arkadaş sizinle çok ilgilenmişti. Yeterince kitabınızı da satmıştı. Şimdi sizi baş yardımcı öğretmen odasına götürüp arkadaşlarla tanıştırsın. İsteyen dilediğince kitabınızı alabilir. Belleğimde kalan bu anıyı birden anımsadım. Acı bir gerçekle karşı karşıya bulunuyordum. Silifke Lisesi'nde öğrencilere 5 dakikalık bir konuşma yapmak için baş yardımcıdan izin almıştım. Öğrencilerin sabah girişinde okulda bulunmuş ki yönetmen gelerek bu konuşmayı önlemişti. O zaman da özdeş yönetmen bu gibi konuşmaları yetkili kişiler yapar demişti. Daha önceden tanıştığım duyarlı baş yardımcı bu duruma çok üzülmüştü. Satışında bir sakınca olmayan yapıtlarımı arkadaşlarına öğütleyerek gerektiğince yararlı olmuştu. İşte burada bana atılan taşın gerçeği buydu. Sayın yönetmen öğrencilerinin yalnızca bilgi yönünden yetişmelerini yeterli buluyordu. Oysa ben ilk orta dereceli öğrenciler için yaşam savaşı veren, kişisel çabalarıyla başarı sağlamış canlı bir örnektim. Sırtımı ne devletin kapısına dayamış ne de bir kurulun buyruğundaydım. Ülküm, uğraşım tüm açıklığıyla ortadaydı. Yurdumuzdaki görmezlerin yaşantılarını, eğitimle öğrenimlerini, bağımlılıktan bağımsızlığa, tüketicilikten üreticiliğe nasıl geçebileceklerini tüm çıplaklığıyla açıklıyordum. Acımalar, aşağısamalar yerine sevgiyle sevecenliği, para yardımı yerine de öğretiyi, beceriyi, uğraşıyı yeğlemelerini ileri sürüyordum. Böylece sağlam gençlerin sakatlara uygulanması istenen bu yöntemlerden ders alarak kendi yönlerini daha olumlu çizebilecekleri kanısındayım. Üstelik Milli Eğitim Bakanlığı, orta dereceli okullarda son sınıf öğrencilerinin yaşama atılırken bu gibi konularda bilgi, beceri, deney elde etmesini istemektedir sanırım. Bu düşünüler usumda derinleşirken yönetmenin tok sesi kulaklarımda bir tabanca gibi patladı. Şu sıra dinlenmedeler, baş yardımcıyla aşağıya inip öğretmen arkadaşlara yapıtlarınızı gösteriniz. Okul yönetmenine esenlikler dileyerek baş yardımcının odasına girdim. Orta boylu, şişman, esmer bir adamdı. Sesinden böyle bir görünüm oluşmuştu imgemde. Gaziantep'ten bir arkadaşından getirdiğim mektuba teşekkür etmeksizin benimle birlikte öğretmen odasına geldi. Baş yardımcı dileğimi ancak iki bayan öğretmeni açıklayabildi. Öteki öğretmenler baş başa vermişler, kendi söyleşilerini, konularını konuşuyorlardı. Bu isteğim son dinlenme saatine rastladığından öğleden sonra yeniden gelmekliğim gerekiyordu. Aykut, buranın sütü çıkmayacak ağabey, boş yere uğraşıyorsun diyordu. Yardımcım doğru söylüyordu. İlgi, istek duyulmadan bir işe nedenli katkıda bulunulurdu. Çelişkiden uzak, bir şey düşünmeksizin istenen saatte öğretmen odasına geldim. Bolulu bir öğretmen arkadaşla söyleşiye daldık. Bolu Ortaokulu'nun eski taş yapısına değin birkaç cümle söyleyince öğretmen dayanamayıp sözümü kesti. Kardeşim, o eski taş yapıyı ben bilmem. Senin yaşın ne, başın ne? Yanılıyorsunuz. Ya ben o taş yapıda okudumsa? Bu durumda Baki Bey'le tanış çıkarsınız çünkü kendisi de o ortaokulu bitirdi. Bu arada odaya kendine özgü sesiyle konuşarak baş yardımcı girdi. Öğretmen coşkuyla seslendi. Baki Bey, bak bu arkadaşla tanış çıkacaksınız sanırım. O da Bolu Ortaokulu'nda okumuş. Baş yardımcı ilgisiz bir sesle, nasıl olur, benim oradan ayrıldığım yıllar arkadaşın yaşına denk gelecek. Baş yardımcı dayanamayarak yanıma yaklaştı. "Hele şu gözlükleri bir çıkar bakalım," dedi. Baki Bey tüm dikkatiyle birkaç saniye yüzüme baktı. Ben de geçmiş yıllardaki Bolu Ortaokulu'nda okuyan paralı parasız öğrenci arkadaşları imgelemde canlandırıyordum. Hiç yabancı gelmiyordu Baki adı. Parasız yatılı öğrencilerden biri olmalıydı. Her ikimiz de özgün bir an yaşıyorduk. Sonra o coşku iştenlik dolu bir sesle, "Ya sen okulumuzun eğitimli çalışkan öğrencisi ha? Allah Allah, bu ne rastlantı? 22 yıl sonra bir okul arkadaşıyla karşılaşıyorum." Yürekten gelen bir el sıkışıyla kucaklaşıp öpüştük okul arkadaşımla. Sandalyelerimizi birbirimize yaklaştırıp geçmişten konuşmaya başladık. Üstlerine yılların külü serpilen anıları karıştırarak kıvılcımlar çıkarmaya çalıştık. Usumuza gelen arkadaşlarımızı, sağ kalan, göçüp giden öğretmenlerimizi sevgiyle, saygıyla andık. Söyleşi biraz uzadığında konu kendiliğinden dedikoduya dönüştü. Okul arkadaşım görevini unutmuş, o zamanki öğretmenleri çekiştirmeye başlamıştı. "Coğrafyacı Kürt'ten ne çekmiştik biliyor musun? Tarihçi ağa çok derinden anlatırdı. Ne yazık ki değerini bilmez alay ederdik. İhsan Bey'in hiç tokadını yedin mi? Gülerken ısırırdı adam. Eli de bir sertti ki." Gülerek arkadaşımın sözünü kestim. "Siz şimdi öğretmenlik görevini tüm ayrıntılarıyla uygulayıp gerekli nitelikleri üzerinizde taşıyor musunuz?" "Yok canım, bizler yumuşak, uysal, hoşgörülü öğretmenleriz. O zamanki öğrenciler yok gayrı. Şimdi öğretmen de öğrenci de gerçekten bir sorun." Kitapları tanıtmayı çoktan unutmuştuk. Bu sırada bir öğretmen tanıtmak için aldığı 10 kitabı geriye veriyordu. Arkadaşım üzgün bir söyleyişle, "Nasıl olur kardeşim, koca okulda 50 kitabı satamaz mıyız? Sayın yazarla okul arkadaşı çıktık. Bolu Ortaokulu'nu birincilikle bitiren bir arkadaşla 22 yıl sonra karşılaşıyorum," diyordu. Liseden ayrıldığımda geçmiş yılların etkisinden kurtulamamıştım. İster istemez öğrencilik yıllarımı düşünüyor, yardımcımın kolunda bir robot gibi yürüyordum.